Tekrar merhaba, herkes buradaysa hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında demokrasinin olmazsa olmazı, yurttaşlık bilincinin bana göre temel taşı ve en çok maalesef en çok unuttuğumuz kavram itiraz üzerine, itiraz kültürü üzerine biraz konuştuk. Bugün onun önemli örneklerini yaşıyoruz. Ezgi Mola'ya, sanatçı Ezgi Mola'ya istenen 2 yıl 4 aylık hapis cezası ki bir şerefsize şerefsiz dediği için sadece isteniyor bu. Yani daha ötesi söylenemez. Hem ondan hem Türkiye'de Anadolu toprağının kültürünün korunması için gerçekten çok emek vermiş ve genç yaşında bu konuda bir konservatuar kadar hızlı çalışmış, sert çalışmış. İnsanlara, genç insanlara hem böyle albüm yaparak hem de onların müziklerini kayıt altına alarak genci yaşlısı herkesin Anadolu kültürünün yerleşmesine katkıda bulunmuş Hasan Saltık'ı andık. Dün kaybettik kendisini ve elbette 3 Haziran Nazım Hikmet'in ölüm yıl dönümü 1963 yılında. Nazım'dan da bir şiirle bitirdik. Yaşamaya dair şiiriyle. O yayın şu anda Ünsalınlı.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Biz gazeteleri konuşacağız şimdi. Ne var gazetelerde? Valla bir süredir hani konuşuyoruz ya, gazetelerin içinde çok fazla bir şey görme şansınız yok. Neden yok? Çünkü neyin haber yapılabileceği daha da telaşa kapılmış durumda haberciler tarafından. Zira üst üste büyük çuvallamalar yaşanıyor. Son olarak gördünüz mü bilmiyorum. Dün jimnastikçileri kabulü sırasında Tayyip Erdoğan onlara aman dikkat edin madalyaları çaldırmayın diyor. Gördünüz mü onu? Ya bir insanın aklına en son gelecek şeydir bu. Espri yapılacaksa buradan mı yapılır ya? Gencecik bir kız yani dünya şampiyonu olmuş. Ve gelmiş aman dikkat edin madalyalı çalıyor. Ya çok komik ya. Gerçekten çok komik. Bir şey söyleyeyim. Hiçbir şekilde espri tarzlarımız bile uymuyor. Vallahi bak. Ya bu espri değil çünkü. Böyle espri olmaz. Bu çok saçma bir şey. O nedenle de şimdi insanlar bir şey yazıp çizemiyorlar. Yani yazarsın abi elinde kalır patlarsın falan sıkıntı olur. Hiç girmiyorlar o yüzden. Göstereceğim şimdi. Saçma sapan şeyler. Ama iki köşe yazısı bugün son derece önemli. O ikisinin üzerinde özellikle duracağız. Bir tanesi Barış Terkoğlu'nun yazdığı yazı Cumhuriyet Gazetesi'nde. Çünkü bir dönem ekranlardan insanların işlerini, güçlerini kesen, seni atacağız, seni alacağız falan filan yapan, acayip ukala, terbiyesiz, ondan sonra korkaklığını çok net gösteren, yarın bir gün iktidar giderse hepimizi perişan ederler ha falan diye ağlayan Cem Küçük'le ilgili. Cem Küçük ve Adnan Oktar grubunun, Adnan Hocacılar grubunun bağlantısıyla ilgili emniyette kim koruyor bu adamı, adaletin içinde kim koruyor diye çok net bir soru sormuş. Özellikle de soruyu belgeler üzerinden sormuş. Ele geçirilen Adnan Oktar grubuna yönelik operasyon sırasında ele geçirilen belgeler üzerinden Cem Küçük notlarından sormuş. İkincisi İsmail Saymaz'ın Sözcü Gazetesi'nde yazdığı bir yazı. Biliyorsunuz Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'ın intiharı olayı 2017 yılındaki bu Sedat Peker'in söylemiyle bir kez daha gündeme gelmişti ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ya bu benim tepemde Damokles'in kılıcı gibi hep sallanıp duracak yani ama benimle hiçbir alakası yok bu olayın falan filan demişti, hatırlıyor musunuz? Ona ilişkin o gece neler yaşandığına ilişkin bir takım tutanaklar yazmış İsmail'de. Günün önemli dikkat çeken yazılarından bir tanesi o. Biz başlayalım, her sabah olduğu gibi Gazete Pencere ile başlayalım. Gazete Pencere'nin bu sabahki birinci sayfasında S-400'e incirlik formülü mü başlığını görüyoruz. Profesör Mustafa Aydın'la konuşmuş Yavuz Oğan ve o diyor ki biliyorsunuz şimdi 14'ünde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'la Erdoğan'ın bir görüşmesi var ve bunun öncesinde Ruslardan alınan S-400 füzelerine bir formül aranıyor. Anacığım kocaman füze yani her yere de sığmıyor ki sonuçta ne yapacaksın onu? Bir yere koymak lazım. Mustafa Hoca'nın ilginç bir tezi var. Diyor ki incirlik formülü burada devreye girebilir. Çünkü bunlar eğer incirlik üssüne yerleştirilirse Türkiye anahtarı bende deme şansına sahip olur. Amerikalılar da gördünüz mü denetimi bizde çünkü anahtarı paylaşıyoruz deme şansına sahip olur. Ama şu gerçeği değiştirmiyor. Bakın o dönemde yapılan korkunç bir aptallıkla altını çizerek söylüyorum. Bu ülkenin milyarlarca doları heba edildi. Ya paramız yok bizim kardeşim. Bizim paramız yok. Abdülkadir Selvi dün yazdı. Ekonomik kriz var diye. Lan bunu ben söylesem topa tutar insanla. Selvi yazıyor. Gitti para. Bayağı gitti hem de ciddi ciddi gitti. Şimdi neremize ne yaparız diye düşünüyoruz. Koskoca roketler. Bu arada Amerikalı Henry Barkey'den de bir cümle almışlar. O da diyor ki S-400'ler için köprü atılmamalı Amerikalı Barkey. Türkiye S-400'leri Katar'daki askeri üsse götürebilir. Bu iki ülkeyi de memnun edebilir. Ya kardeşim bir şey söylüyorum bakın. Bir daha söylüyorum. Ya oraya götürelim saklayalım, buraya götürelim saklayalım. Askerliğini bir silahlı kuvvetlerin okulunda yapmış olan var mı? Ben öyle yaptım. Şimdi okullar denetime tabidir. Ben İstanbul'da Levazım Mali Okulu'nda yaptım askerliğimi 8 ay. Denetim dönemleri vardır. Eğitim Doktrin Komutanlığı Ankara'da, Balgat'ta onlara bağlıdır. Ona bağlıdır bütün okullar ve onlar dönem dönem denetler. Denetleme sadece erbaş üzerinden değil, yani alt kademe asker üzerinden değil, aynı zamanda komutan içinde yapıldığı için ve terfiye etkileyeceği için denetimlere çok özel önem gösterilir. Ama nasıl önem gösterilir biliyor musunuz? Hiç bilen var mı içinizde, askeri okulda askerlik yapmış olan var mı? Ben hayatımda ilk kez gördüm. Gerçekten ilk kez gördüm ve çok şaşırdım. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Yeni asker, acemi asker varsa onları yok ediyorlar. Ben de onlardan biri olduğum için biliyorum. Orada Küçük Yalı'da Levazım Mali Okulu İstanbul'a girişte E5'te sağ tarafta kalır biliyorsunuz. Çok büyük bir kışla orası. Çok gerçekten büyük bir kışla. Ve onun içinde dağ, tepe, bayır, acayip yerler var. Ve orada ağaçlık bölüm. Ya bizi resmen saklıyorlardı ya. Tamam kardeşim dağıl sen, yatakhaneden çık. Ya çık da tamam, nereye gideceğim abi? Zaten seni götürüyorlar. Ya bu yaptığımız o bizim resmen. Kardeşim sorun o değil, sorun o değil. Bu parayı biz niye verdik ya? Sırf birinin beceriksizliği yüzünden. Biz bu parayı niye verdik? Bunu konuşacağız. Milyarlarca doları gitti bu ülkenin. Bu kadar basit değil. Şimdi S-400'leri Katar'a mı yollayalım, İncirli'ye mi koyalım? Kullanmayacaksak niye para verdik biz bunlara? Sormayalım işte. Bak itiraz kültürü bu. İtiraz kültürü bu. Neden hazırlık yapılır? Söyleyeyim onu da. Onu yazanlar oldu. Bilmeyen haklı olarak. Çünkü acemi yer eğitimde dışarı çıkartıldığı zaman yanlış bir şey yapabilir. Yani yanaşık düzeni bilmez mesela. Atla deve bir şey değil bu arada. Yani kol boy aralığı hizaya gel gibi bir komut altı üstü. Ne kadar karışık olabilir? Kol, boy, bu işte. Ama olabilir ve bu denetimde sıkıntı yaratabilir diye arazi. Hemen dağıt askeri. Başlarına dikerler birini. Binlerce asker. Binlerce. Levazım Mali Okulu çok büyük bir kışla bir de. Neyse işte. O nedenle bu haberi bence böyle görmek lazım. Oraya mı saklayalım, buraya mı saklayalım? Saklayacak bir şey yok kardeşim. Parayı niye verdik? Bunu konuşacağız. Bakın bugünün iktidarı bittikten sonra bu konuda da bir yargılama olacak. Yazın bunu bir kenara. Ya bunu isteseniz de erteleyemezsiniz. Çünkü o füzeler duracak. Yani biri görecek kardeşim. İsrail'de Netanyahu dönemi bitiyor. Dün 12 yıllık başbakanlığının ardından artık iktidarı kaybediyor. Dün akşamdı değil mi? Tabii dün gece. Ben işte bir yandan hazinesini çalışıyorum. Saat böyle 2'ye doğru artık toparlarken işi gücü günlük. BBC'nin bir haberini gördüm. Orada BBC muhabiri Netanyahu'ya soru soruyor. Diyor ki bir daha başbakan olacak mısınız? Adam da şöyle cevap veriyor. Bu diyor bir soru mu yoksa dilek mi? İkisi de. İkisi de 12 yılın ardından Netanyahu iktidarı sallanıyor. Bir koalisyon hükümeti kurulacak. Koalisyon hükümetini oluşturan unsurların, paydaşların şu anda parlamentodaki sandalye sayısı yeter görünüyor. Bakalım ondan sonra ne olacak? Ortada göreceğiz. Dün Ali Babacan konuştu. Dedi ki Erdoğan sebep, enflasyon sonuç. Bence de çok sağlam bir başlık bu. Ali Babacan'dan kullanılacak başlık bu. Ama soru şu. Erdoğan sebepse, enflasyon sonuçsa niye yıllarca yanında durdunuz ya? Ya Sayın Babacan, sizin bunu anlayabilmeniz 18 sene mi sürdü? Yani nasıl bir iktisatçı öngörüsünden bahsedeceğiz o zaman biz? Çok özür dilerim, bu soruyu sormak zorundayım. Nasıl bir iktisatçı öngörüsü olacak bu? Hayır ben de iktisatçıyım da kusura bakmayın. Öyle şey yapıyorum yani. 18 sene niye durdunuz yanında ya? Görmediniz mi? Yani bu adam hiç anlamıyor kardeşim. Hiç anlamıyor. Ya zerre kadar anlamıyor demediniz mi? Ya bırakın Allah aşkına ya. Herkes birbirini ne güzel biliyor ya. Erdoğan sebep, yüksek enflasyon sonuç. Ya dün çok acayip bir şey. Devlet geleneği yerle bir oldu ya. Vallahi bakın binlerce yıllık Türk dedim kusura bakma faşist oldum burada da. Türk devlet geleneği binlerce yıllık Türk devlet geleneği yerle eksan oldu ya. Vallahi billahi. Bir suç örgütünün lideri helalleşme albümümü teklimi erteledim diye dün haber yolladı ya. Dedi ki ayın 14'ünde dedi Biden'la görüşecek dedi. Tayyip Erdoğan dedi. Tamam anlatmayacağım bu sefer dedi. Onu zora sokacak bir şey. Onun yerine dedi İçişleri Bakanı Demirören grubu bak medyaya saldırıyor. Burada çok önemli bir ayrıntı bu. Sedat Peker'in medyaya yönelik bu saldırısı bir dönem kendiyle birlikte yürürken hiç ses çıkartmadığı insanlara karşı açtığı bir savaş. Yani ne Yeni Şafak'tan bir şikayet oldu bugüne kadar, ne Sabah gazetesinden, ne Akit'ten, ne Paçavra'dan, hiçbirinden. Ne zamanki ortaklık bozuldu, herkes birbirine sallıyor şu anda. Ve dedi ki Demirören grubundan, Süleyman Soylu'dan ve 10 bin dolar maaş alan siyasetçi açıklayacağım dedi. Vallahi açıklayın çünkü Mustafa Şentop olayın benimle alakası yok dedi ya. Benimle bir alakası yok dedi. Vallahi çok özür dileyerek söylüyorum. Bugüne kadar saklamıştım ama Sayın Şentop'ta konuşunca artık kabak gibi ortada kaldım. Benimle alakalı. 10 bin dolar alan siyasetçi benim. Ya olmaz ki siyasetçi değilim. Birini bulalım ya. Valla birini bulalım da yani böyle ortada kaldı çünkü hikaye. Sedat Peker açıklayacak. Vallahi ne güzel olur. Şu anda gece uyuyamayan zın zın öten birileri var. Aracı sokup aman hocam aman ya 14'ünde zirveye benim de gitme ihtimalim var. Beni de ertele bir hafta diye aracı koyan insanlar var. Vallahi billahi. Çok acayip bir şey. Cumhuriyet gazetesine bakalım gazete pencerenin ardından. Cumhuriyet'in manşeti ittifakta elitaş krizi. Nedir elitaş krizi? Hakimler Savcılar Kurulu seçiminde muhalefetle uzlaşması Cumhur'u rahatsız etti. Mecliste söz verilmedi. Çok ilginç bir haber bu. Selda Güneysu'nun haberi. Benim dikkatimi de çekmemişti doğrusu. Yarın size Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hakikaten acayip bir şey göstereceğim. Çok şaşıracaksınız ya. Vallahi çok şaşıracaksınız. Hani benim yayınım diye söylemiyorum ama burasına şaşıracağınızdan emin. Meclisteki seçimlerde İYİ Parti'nin HSK'ya iki üye sokması ittifakta sorgulanırken bu sonucun yaşanmasına AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ın muhalefetle diyaloğunun neden olduğu belirtiliyor. AKP kulislerinde Elitaş'ın hamle hatası yaptığı grupta rol kapmaya çalıştığına dikkat çekiliyor. 2018 seçiminden bu yana MHP'nin de Elitaş'a yönelik tepkisi bilinirken Elitaş'ın muhalefetle diyaloğunun ortaklığa zarar verebileceği belirtiliyor. Meclisteki Peker tartışmasında AKP'li Meclis Başkan Vekili Bilgiç'in Elitaş'a söz vermemesi de çok acayip bir şey ya. Ben bunu bilmiyordum. Gerçekten böyle bir şey olmuş. Anlatmaya çalıştığı hikaye şu hani parlamentonun yapısını bilmeyen insanlar için nasıl yani söz vermemek ne demek? Meclis başkan koltuğunda oturan insan var ya genel kurulda. Şimdi orada normalde mecliste grubu bulunan partilere birer başkan vekilliği hakkı verilir. Daha doğrusu birer değil sayısına göre meclis başkan vekilliği hakkı verilir. Ama yani sayısından kastım şu zaten meclis başkanı seçiminde en fazla milletvekili kim varsa oy ona çıkacağı için oradan olur. O yüzden sayısına göre diyorum. Ve onların başkan vekilleri olur aynı zamanda. O yani meclisteki sandalye dağılımına göre. Orada oturumu her zaman başkan yönetmez. Başkan vekillerinden biri oturur. Ve o gün oturumu demek ki meclis başkan vekili AKP'li Bilgiç yönetiyormuş. Mustafa Elitaş söz istemiş ve vermemiş. Ya bu çok acayip bir şey. Gerçekten bak bu çok ciddi bir karizma yıkılması. Çok büyük bir karizma yıkılması. Dün kimdi hatırlatan? Yani mail yoluyla geldi herhalde değil mi? Kafa kusura bakmayın çorba bu. Yani perşembe günleri özellikle kitap konuşulacak. Cuma'dan önceki perşembe. Benim kafa gerçekten öyle der benim annem. Çıfıt çarşısı gibi. Gerçekten öyle. Yani her şey birbirine girmiş durumda. Hatırlayamıyorum kimin yolladığını ama. Başbakanlığı döneminde hem de Katar'a yapılacak bir ziyaret yanlış hatırlamıyorsam. Ahmet Davutoğlu havaalanına geliyor. Havaalanında uğurlamak üzere gelen bakanlar var. Bir de kendisiyle gidecek bakanlar var uçağa binecek olanlar. Uğurlamak üzere gelen bakanlardan biri Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım. Fakat Binali Yıldırım'a yani tam o dönemde işte görevden alacak Binali Yıldırım'ı getirecek falan geyiği yapılıyor Erdoğan'la ilgili olarak. Binali Yıldırım'a protokol müdürü. Başbakanlığın protokol müdürü yanına oturtmuyor. Karşıda bir yere oturtuyor. Fakat Binali Yıldırım kurt. partideki desteği biliyor. Belli ki Tayyip Erdoğan'dan da sözü almış zaten. Hani Ahmet Davutoğlu'nun bana kumpas kuruluyordu. Berat Albayrak, Süleyman Soylu ve Binali Yıldırım kumpas kurdu dediği hikayesi var ya. Çıfıt çıfıt, çıfıt çarşısı. Soran olmuş da ne olduğunu. Binali Yıldırım'ı oraya oturtuyorlar. Sonra içerideki bakanlardan gerilenler oluyor. Mesela Mehmet Şimşek uyanıyor mevzuya. Muhtemelen şöyle diyor. Ulan gelen giden hangisi ağaydı, hangisi paşaydı? Aman abi biz ortalığı düz tutalım. Abi buyursana diyor. Baya yani şeye çağırır gibi. Hani ya ayakta kaldın abime bir sandalye çekin der gibi. Yok yok diyor Binali Yıldırım. Tam böyle hani. Kıl misafirler olur ya böyle yemek saati gelir. Yemeğe otur dersin oturmaz. Bu saatte gelme diyemezsin. Böyle garip bir ortada abuk sabuk sen de yediğin yemekten bir bok anlamazsın. Hani tam onun gibi. Yok yok diyor. Yok. Ben iyiyim burada iyiyim diyor. Abi buyur diyorlar. Yok yok yok tamam diyor. Bize burada yer ayırmışlar diyor. Bak oradan millet çırpınmaya başlıyor bu sefer. Binali Bey abi bu, ya buyurun gözün olur mu abi gözünü seveyim falan filan diye çağırıyorlar. Gelmiyor. Ne zamana kadar biliyor musunuz? Ahmet Davutoğlu'na dışarıda haber uçuruluyor. Deniliyor ki ya Binali Bey'e biz böyle yapmıştık ve emin olun sizin hiç haberiniz yoktu bunun olacağından. Hepimiz eşeğiz çünkü biz. Öyle ya. Ahmet Davutoğlu içeri giriyor. Bak içeri girer girmez. Esenboğa Havaalanı'nın eski VIP salonu. Yani uğurlama salonu orada. Girer girmez böyle bir önce göz atıyor. Hayırdır diye. Binali Yıldırım diyor ki oradan. İyi böyle iyi. Olur mu diyor buyurun diyor. Yok yok diyor bize burada yer ayırmışlar diyor. Olur mu öyle şey diyor. Buyurun buyurun diyor. Buyurun buyurun geçin diyor. Ya bak bu aradaki gerilim var ya. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanını değiştirdi bu arada. Devlet geleneği yok oldu. Yerle eksan oldu. İçine ettiniz dediğim bu işte. İçine ettiniz gerçekten. Ve şimdi bunların bir kısmı hala iktidarla yürüyor. Bir kısmı demokrasi mücadelecisi oldu. Ya bırak Allah aşkına ya. Ya biz 40 kişiyiz. 40'ımız da birbirimizi çok iyi biliriz. Gerçekten çok iyi biliriz. Yapmayın bu numaraları. Şimdi Mustafa İlitaş'ta yaşanan bak çok önemli bu. Gerçekten çok önemli. Küçümsemeyin bu hikayeyi. Size yani basit gelmiş olabilir. Orada çalışmış parlamentoyu bilen biri olarak söylüyorum. Bu çok önemli. Çok ciddi bir gösterge bu. Ha ne olur? Şimdi Mustafa Elitaş dediğin adam Kayseri milletvekili. Kayseri dediğin yer milliyetçilerle yani ülkücülerle bu yayını izleyen ülkücüler valla kafanızı yerden kaldırırsanız size bir şey anlatacağım. Ülkücülerle siyasal İslamcıların bayağı omuz omuza yürüdüğü bir yer. Şimdi burada Elitaş'ın o dengeyi tutturabilmesi çok önemli. Nasıl yapacak? Valla çok zor da. Kendi bilecek kardeşim. Seccade İban'ı. Bugün Cumhuriyet'in manşeti. Çok ilginç. Üniversite camisi için destek istenen akademisyenlerde fişlenme endişesi. Temeli 2012'de atılan Ahi Evren Üniversitesi Camii 9 yılda tamamlanamadı. Bir kısmı 2015'te ibadete açılan caminin üst katında halıları serilmedi. Ahi Evren Üniversitesi Cami Yaşatma Derneği yardım kampanyası başlattı. Yardımlar için de bir hesap numarası paylaşıldı. Dikkat! Akademisyenler ve idari personele bir seccadelik yerim olsun başlığıyla gönderilen görselde 1 metrekare halının bedelinin 250 lira olduğu kaydedildi. Kampanya üniversite personeli arasında yardımda bulunmayanların fişlenebileceği endişesine neden oldu. Bu ne ya? Üniversite akademisyenler arasında böyle bir kampanya başlatılıyor. Diyor ki kampanya yaptık, üniversitenin camiini yapıyoruz. Sana da bir seccadelik yer açalım mı Müslüman? Sen diyorsun ki yok. Yani ben gitmiyorum kardeşim. Öyle mi? Açmayalım diyorsun yani bir seccadelik yer. Evet. Peki hayırlısı. Bak resmen fişleme yapılıyor. Resmen fişleme yapılıyor şu anda. Bunun benzer örnekleri çok oldu ya Türkiye'de. Vallahi Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı yaptı bunu özellikle. Bilinçli olarak yaptı. Mesela bu yayını izleyen kamu kurumlarında çalışanlar özellikle. Kamuda örgütlenmiş sendikaların nasıl el değiştirdiği mesela bunun örneklerinden bir tanesi. Nasıl yapıldı? Mesela ben TRT'dekini biliyorum. Çok net. Bu yayını izleyen TRT'de çalışan çok arkadaşım var. Masalara önce broşürler bırakıldı. Yani iktidarın elindeki sendikalara ilişkin broşürler. Yani masaların üstü doldu. Bir süre sonra insanlar şunu da diyemiyorlar bak. Bırakma lan bunu buraya. Artist al bunu falan diyemiyorsun. Çünkü sen yemekteyken bırakılıyor. İşte sen yokken sabah geliyorsun masanda duruyor falan filan. Bir süre sonra sen neden bizim sendikaya geçmiyorsun hikayesi. Sonra sen bizim sendikaya geçmelisin baskısı. En sonunda sen bizim sendikaya geçeceksin ilanı. Ve ondan sonra oralarda gerçekten emekçinin hakkını savunan sendikalar yok edildi. Aynı şey. Aklıma ne geldi biliyor musunuz? Hani diyorum ya ben inançlı bir değilim. Gerçekten bunu övünmek ya da yerinmek için söylemiyorum. Bu bir tespit, kimseyi de ilgilendirmez. Ama dinde zorlama yoktur hükmü. Burada geçerli değil mi ya? Ha? Mesela peygamberin hadisi şerifi. Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz. Ha? Ya ben bile biliyorum, biraz utanmanız lazım bence. Bu ülkenin samimi dindarları, bence utanmanız gerekiyor bunda. Ha, utanır mısınız? Vallahi sesinizi çıkartmayacağınızdan eminim de. Utanırsınız diye düşünüyorum. Bana öyle gibi geliyor. Emrah'cığım yo, YouTube devam ediyor yayın. Allah Allah. Şu anda YouTube'da yayın var. Herhangi bir sıkıntı da yok. Ben görüyorum yayını. Cumhuriyet'in manşetini gördük. Bu arada bir de Leyla Kılıç haberi var. Hanife Avcı konuşsun Mehmet Ağar'la ilgili olarak. Kara kutu konuşmalı diye bir başlık atılmış. Dönemin istihbarat daire başkanı, başkan yardımcısı Hanife Avcı. O biraz konuşsa diye. Vallahi zamanında çok konuştu. Yani NTV'de mesela ben biliyorum insanlar işlerinden falan oldu o ekrana çıktıktan sonra. Hatta galiba yanlış hatırlamıyorsam Ruşen Gomaşinen'de, hatırlıyorum da, anlattı o olayı, yani Favcı röportajını. Bir günle beraber yaptıklarını. Yılı hatırlamıyorum, kafa gitti de. Erdoğan yine doları uçurdu. Allah Allah. Halbuki benim alanım ekonomi değil. Bak kardeşim söylüyorum, senin alanın ekonomi falan değil. Hiç anlamıyorsun. Bak alanı boş ver, hiç anlamıyorsun. Zerre kadar. Canlı Adana 5 Ocak stadına bağlanalım. Dakika ve skor alalım. 8.63 alıcıysanız size yeşil olan. Öbürü 10.51'den gidiyor şu anda. Sebep? Harp mi çıktı? Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Ülkenin Cumhurbaşkanı konuştu. Dedi ki Merkez Bankası Başkanımla konuştum. Benim var ya Merkez Bankası başkanlarım var. İhtiyaç oldukça çıkartıyorum. Başkan yardımcısını değiştiriyorum. İşte daire başkanlarını falan alıyorum. Sen git, sen kal. Sen biraz daha dur falan. Böyle onlarla takılıyorum. Onunla konuştum. Dedim ki bu faiz için dedim akıllı olun. Akıllı olun lan dedim. Hop bir tırmanmaya başlıyor. Ya ne kadar büyük bir rezalet. Eskiden yayıncı kuruluş buna dikkat ederdi ya. Devletin kanalısın kardeşim sen. Yani kamu adına yayıncılık yapıyorsun. TRT'de çok acayip. Ben dün Fox Haber'de izledim. Gördünüz mü? Erdoğan konuşurken alttaki banner deniyor ona. Hani yayında izlerken alttaki o kalın bantlar var ya, hareket edenler. Onlar da o bannerlarda, ticker'larda. Tuhaf bir şekilde konuşmanın başındaki döviz fiyatıyla sonundaki döviz fiyatı arası kopuk. Ya rezalet. Dün neler yapmışlar adamlar? Ya neler yapmışlar? Yani rezalet, çünkü her oynatışta onu, şimdi Anadolu Ajansı görüntü paylaşıyor diyelim ki. Tamam mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan bır bır bır bır bır dedi. Arkada da görüntüyü dayıyorsun. Görüntü izleyen altta o şeyi görüyor, döviz oynamasını. Bunun çaresine tek kare kullanalım. Tek kare yapalım. Ya ajansı var ya, yemin ediyorum rezalet bir hale soktunuz ve bitirdiniz ya. Hakikaten iki cihanda yüzünüz gülmesin. Vallahi çok yürekten söylüyorum bunu. Çünkü o Anadolu Ajansı ki sıradan bir kuruluş değil kardeşim. Bak hep söylüyorum. Milli mücadelede sesimizi bütün dünya duysun, haklılığımızı bütün dünya görsün diyerek büyük bir öngörüyle Mustafa Kemal'in kurdurduğu haber ajansı. İçine tükürdünüz yemin ediyorum. Ve Kemal Öztürk'ten başlayarak hep beraber yaptınız bunu. AKP'li yöneticiler. Hep beraber yaptınız. İki cihanda yüzünüz gülmesin. Çok yürekten söylüyorum. O kadar çok insanın hakkına girdiniz, o kadar çok insanın parasını yuttunuz, o kadar büyük bir emeği, o kadar büyük bir eseri yok ettiniz ki hakikaten iki cihanda yüzünüz gülmesin. Şimdilik sadece bu, ama iktidar değiştiğinde yargılanırken mahkemede de tekrar edeceğiz bunu. Mahkemede de görüşeceğiz. Hepsini. Hiç kimse bugün böyle kendini sıyırıp bir yerde ama ben öyleydim, ben böyleydim. Yok canım, öyle değildin. Ne yaptın, ne herze yediğin. Çok görülüyor. Yüzükleri takmakla olmuyor öyle. Öyle aklanmıyor yani insanlar. Ama en azından bu kadarını söyleyebilirim. İki cihanda yüzünüz gülmesin. Hakikaten. O kadar çok insanın kanına girdiniz ki çünkü. O kadar çok insanın hakkını yediniz ki. TRT'de de Anadolu Ajansı'nda da. Ya bildiğim için söylüyorum kardeşim. Bu benim bildiğim boyut. İki cihanda yüzünüz gülmesin. Al doları uçurdu. Ne oldu? Ya ne oldu? Türkiye'de bir şey yok kardeşim. Olan bir şey yok. Zaten ekonomimiz kötü. Eyvallah. Ama Cumhurbaşkanı konuşmasa ya bu 20 kuruşluk oynama olmayacaktı. 20 kuruş hiçbir şeye dokunmaz mı? Abi dokunur. Sadece şu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ihaleyle hani o 11 milyon dolara aldığı araziyi 47 milyon dolara saplayan elemanın yaptığından düşünürseniz 47 milyon doların her bir tanesinde 20 kuruş kazanmak epey bir para yapıyor. Epeyce bir para yapıyor yani. Ve sadece bir televizyon röportaj sırasında yaşandı. Cumhuriyet'ten Barış Terkoğlu'nun yazısına bakalım şimdi. Yazıda Cem Küçük'ün biliyorsunuz kim olduğunu, iktidara çok yakın falan filan demeyeceğim. Yani iktidarın göbek deliğinde hatta iktidar eliyle ortaya çıkartılmış isimlerden bir tanesi. Köşe yazısı yazdırılıyor, televizyon programlarına katılıyor. Bir süre o kadar coştu ki televizyondan kimin işe devam edip kimin devam edemeyeceğini falan söylüyordu. Senin suyun ısını zaten seni alacağız o görevden. Sen gelebilirsin bak çok iyi gidiyorsun takip ediyorum aferin falan diye. Şimdi deniyor ki... Bir operasyon yapıldı. Adnan Oktar grubuna yönelik bir operasyon yapıldı ve İstanbul Emniyeti'nde operasyon yapılırken Ankara'dan habersiz bunun gerçekleştirildiği söylenmişti ve bunun İstanbul Emniyeti ile Süleyman Soylu arasında bir krize neden olduğunu yazmıştım diyor Barış Terkoğlu. Doğru, yazıyı hatırlayacaksınız. Ankara'ya haber vermeden böyle bir operasyon yapılıyor. Ve bu operasyon sonucunda Cem Küçük'le Adnan Oktar grubunun, Adnan Hocacılar grubunun bağlantıları ortaya çıkıyor. Çünkü daha önceden de aslında biliniyor diyor Barış Terkoğlu. Vallahi benim çok dikkatimi çekmemişti. Ya ben genelde kütle olarak bakıyorum çünkü. Tek parça, kimin kütlesi değil. Hani bunu buraya kim bıraktı kardeşim? Mal gelecek bir süre sonra bunu koymam buraya. Ben öyle bakıyorum olaya. Adnan Oktar'ın geçmişte yaptığı bir açıklamaya atıfta bulunuyor. Yani bir dönem çok zora girdiğini onun... Medya ilişkilerinin o dönemde Adnan Oktar'ın Cem Küçük'ü kimseye anlatsın, zannetmesin, hiç kimse rahatça ezerim diye heveslenmesin diye açıklama yaptığını söylüyor. Vallahi ben ilk kez duyuyorum. 11 Temmuz 2018 Adnan Oktar grubuna İstanbul Emniyeti'nin yaptığı operasyon. Diyor ki Barış Terkoğlu, bu operasyon sırasında insanlar gözlerini Cem Küçük'e çevirdiler. İlişki biliniyor çünkü. Fakat diyor Cem Küçük ortada yok. Nerede? Tatile çıktığını duyurdu diyor. Tatile çıktı ve sosyal medya hesaplarını da kapattı. Operasyondan 9 gün sonra ortaya da çıkıyor ya belgeler. Cem Küçük şöyle bir yazı yazmış. Devlet göreviydi benim kendisiyle görüşme nedenim. Devlet için bilgi ve belge toplamanın önemini siz anlamazsınız. Ne diyor şahıs burada? Şahıs burada diyor ki ben diyor bunu devlet için yaptım. Fakat Barış Terkoğlu yazının içinde diyor ki daha önce yapılan operasyonda da Cem Küçük'le ilgili bir takım belgelere ulaşılmıştı Adnan Oktar grubunun evinde. Ve burada kendisiyle ilgili alınan notlar hiç böyle demiyor. Yani bize geliyor bir şeyler anlatıyor. İşte Amerikalıların da içinde bulunduğu bir grubun %80'ini FETÖ'cülerin oluşturduğu bir subay grubunun darbe planladığını. İşte darbeye yönelik nasıl hazırlıklar yapıldığını, önlemlerin neler olduğunu falan anlatıyor. Ama biz diyor kendisine biliyorsunuz Adnan Oktar grubunun öyle bir şeyi vardı. İngilizler yapıyor bunu. Hatırlıyor musunuz? Bir dönem bizim Kütsaç da yazıyordu. İngilizler yazıyor. Onun da ilişkileri çıkacak. Dur da. Bunları anlat. Yani bu herif boş boş konuşuyor diyor. Ama bir tespite yer veriyor orada. Diyor ki bu bize söylemlerinde mütemadiyen MİT'le ilişkisinin iyi olduğunu, MİT'le bağlantı kurduğunu, burada yaptığı işlerin tamamının işte MİT'in haberdar olduğunu falan söylüyor. Yani öyle büyük bir yalan ki içeri ayrı yalan dışarı ayrı yalan söylüyor. Ve buradan bir konum yapıyor kendine. Diyor ki bunun böyle bir alakası var mı? Hayır. Cem Küçük'ün belgeleri tesadüfen Adnancılar operasyonu sırasında yok oluyor. Ve diyor ki Barış Terkoğlu, dönemin başsavcısı İrfan Fidan ve vekili Hasan Yılmaz acaba olan bitenden haberdar mıydı? Şimdi bu insanlardan bir tanesi Anayasa Mahkemesi'nin üyesi artık. Bir diğeri, bugünün Cumhurbaşkanı tarafından yerleştirdi. Bir diğeri de halen görevine devam ediyor. Yalnız diyor, burada tuhaf bir şey var. Çünkü diyor, Hakan Fidan'ın adını kullanıyor bu adam. Ama Adnan Oktarcılar şöyle bir not almış. Bunlarla ilgili bilgi, belge, yazı olursa bana verin. Gerekli yerlere göndereyim, MİT müsteşarına vereyim. Ve bunun altına adamlar da not almışlar. Hakan Fidan'a çok yakın diye. Fakat Barış Terkoğlu, hani bir gazeteci sorumluluğuyla bunu soruyor MİT'e. Diyor ki, ismini, Hakan Fidan'ın ismini bu herif diyor, buradan yetki almadan kullandı. Böyle bir bağlantı yok. Zaten bununla ilgili bilgi belge de bulunamayacak. Ama bu herif kullandı, evet. Bu ismi kullandığına biz de kaniyiz artık. Ve bu kani olma hali öyle bir duruma geliyor ki abi bocalamaya başlıyor. Sallanıyor, bayağı bildiğin sallanıyor. Hiç dikkatinizi çekiyor mu? Son dönemde böyle gayet mutedil, ılımlı, insanlarla kavga dövüş etmeyen, aman dövüşmen kuzum diyen anneanne kıvamında böyle. Hiç sakin gidiyor. Çok çok sakin gidiyor hem de tıkır tıkır. Barış Terkoğlu'nun bugünkü yazısı önemli. Şimdi bu yazıdan sonra Türkiye'de bir takım şeyler oynayacak. İçeride çünkü bu yazışmaların içinde, ele geçen yazışmaların içinde iktidar medyasına ilişkin değerlendirmeleri de var. Cem Küçük diyor ki iktidar medyası ya bunlar diyor bir boka yaramıyor diyor. Çok etkisiz bunlar diyor. İsimlerini sayıyor. TVNET, Ülke TV, Kanal 7. Değil mi? Bugünler geçecek ve çok ağır yargılanacaksınız. Yediğiniz her şey çok net görünüyor. Üstelik kendi bıraktığınız evrakta görünüyor. Bak burada olduğu gibi. Ama beni en çok ilgilendiren hikaye şu. Ya herif herkese ayrı yalan söylüyor ve kendine bir konum çıkartıyor. Görüyor musunuz? Zübük konuşacağız ya. Zübük bunun siyasi versiyonu. Ama aynı. Türkiye'de hiç değişmiyor bu. Bilmem kime yakınım. Mesela şimdi kocasıyla ekran üzerinden kavgası gündeme gelen gazeteci görünümlü bir hanımefendi var ya. Onun daha önce biliyorsunuz attığı bir SMS yanlış yere gitmişti. Oradan da aleme faş olmuştu. Herkes görmüştü. Hani hanımefendiye çok yakınım. Eğer bir projemiz varsa kendisine iletebilirim. Hatırladınız mı? Daha kimler kimler ya. Ya Mahir Çen çok haklı ya. Aynılar aynı yerde. Hiç değişmez bu. At sineğinin yeri atın yani o bilir nerede duracağını. Çok güzel. Herkes yerini konumunu almış durumda. Ama bugün Barış Terkoğlu'nun yazısı çok önemli. Çok gerçekten mühim bir yazı. Bunu bir yere atacağız. Duracak bu yazı. Çünkü buradan çıkacak şey Türkiye'de medya üzerinden kurulan siyasi ilişkilerin nereye gittiğini gösterecek bize. Cem Küçük sadece bir örnek. Bunun gibi kimler var kimler? Cumhuriyet böyle. Sabah gazetesine bakalım. Bunlar bozguncu, geç bunları. Bak şu gazetenin güzelliğine bak. Necibe annenin ibretlik direnişi. Evlat nöbetinde Necibe çiftçi terör örgütünün katlettiği oğlunun fotoğrafını koyduğu 5 liranın öyküsünü anlattı. Bu acı hatıra PKK ve HDP'ye mesaj. Ya bütün annelere aynı kutsal değer verin. Cumartesi annelerine de yapın bunu. İnsanlara bunu yapmıyorsanız siz bu ülkenin acılarını ayrıştırıyorsunuz kardeşim. Bu Necibe çiftçinin haksız olduğu anlamına gelmez. Ama evladını arayan bütün annelere verin bu değeri. Yapmıyorsunuz. İnandırıcı bir yönünüz yok. Bunun için yok işte. Emine Erdoğan'a objektif davranamayan basın. Hıncal Uç yazıyor. Ya gözünü seveyim bak ben ya alakam olsa yemin ediyorum ben yapacağım da ben de olmaz kardeşim benim kasada durmuyor yani orijinalinde yok. Bir Allah aşkına ya inanan biri ne olur bir Fatiha okusun. Bak adam Araf'ta sıkıştı. Yemin ediyorum kapatamıyorlar üstünü. Ve sürekli hı diye doğrulup abuk sabuk şeyler anlatıyor. Yazıya bak. First Lady'miz Emine Erdoğan ülkenin en doğusuna gitti ve orada Van Gölü Havzası'nın önemini anlattı. Basınımız tek sütuna bile layık görmedi. Cumhurbaşkanının işine pozitif ayrımcılıktan vazgeçtik. Acaba neden tarafsız ve objektif davranamazlar? Ya bu adam gerçekten çok ilginç ya. Gerçekten yani kupon derler ya. Tam kupon ya. Anlatılan Emine Erdoğan. Ya sıfır atık kampanyası ile ilgili bu ülkede insanlar, ki olması gereken bir şey bu. Televizyonlar da, haber televizyonları yayınlarını kesti ya. Ama arkadaş hani son dönemde son düzlükte yırtar mıyım diye bakıyor ya. Sözcünün bugünkü manşeti bunlar iyi günlerin Meral Akşener'in sözleri. Biliyorsunuz Tayyip Erdoğan kendisine söylemişti. Rizeli geline Rize'de iyi bir ders vermişler falan filan diye. Ha bir de o boyutu var Meral Hanım'ın yazdığı gibi. Bak nereye ellerini atsalar boka batıyor. Salda Gölü ile ilgili daha önce konuşuldu. Bugün haber var Salda Gölü'ne açıktan kanalizasyon akıtılmaya başlamış. Van Gölü ya ellemeyin gözünü seveyim yapmayın. Rize'de Uzun Göl'ün geldiği hali gördünüz. Uzun Göl artık bir baraj gölü ya. Etrafında duvarlar var. Barajda çekilir öyle duvar. Van Gölü ya dokunmayın. Ne olur siz korumayın ya. Siz korumayın Allah rızası için. Emine Hanım yapacağı en büyük iyilik hiç girmemesi bu işe. Defne Joy'a söylediği utanmaz. Ya söyledi tabii. Su testisi su yolunda kırılır demişti. Ölen bir genç kadının ardından. Hatırlıyorsunuz değil mi? İşte Meral Akşener Erdoğan'a aynı sözlerle yanıt vermiş. Sayın Erdoğan Rize İkizdere'deki provokasyon çalışmasının azmettiricisi olduğunu itiraf etti. Ve demiş ki sen daha dur senin deyiminle bunlar daha iyi günlerin. İlginç bir gelişme. İstanbul İyi Parti İl Başkanı Burak Avuncu ile ilgili olarak biliyorsunuz Ümit Özdağ demişti ki bu FETÖ'cü. Sadece o FETÖ'cü değil bunu bütün ailesi FETÖ'cü. Bununla ilgili de Burak Avuncu da adalete başvurmuş demiştik ki araştırın. Şimdi takipsizlik kararının çıktığı Sözcü Gazetesi'nin birinci sayfasından duyuruluyor Burak Avuncu ile ilgili olarak. E ne olacak şimdi? Ümit Hoca ne anlatacak? Yani çıkıp şunu demesi lazım. Bir, ben yanılmışım. İki, yok ya bu adaletle bir bok olmaz kardeşim. Bu adam FETÖ'cü. E şimdi bunun bir dönüşü olacak. Yani Burak Avuncu Ümit Özdağ dava açmayacak mı şimdi? Açacak. Bu başkan da dinlemedi. Cumhurbaşkanı faizin inmesini istiyor. Merkez Bankası başkanları piyasa yüzünden yapamıyor. Ama biz bunu konuştuk. Ama biz bunu konuştuk ya. Erdoğan faizleri düşürmek şart dedi. Dolar 8.77'ye çıktı. Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu faizler inmez mesajı verdi. Dolar 8.60'a düştü. Türkiye'de devlet ciddiyeti. Şu yerel bir haber var ama bu yerel haber bugün burada konuştuğumuz hikayeyi çok doğrulayan bir şey. Hani size anlattığım Ahmet Davutoğlu Binali Yıldırım hikayesi gibi. Mustafa Elitaş'ın mecliste söz alamaması gibi. Ordu'da AKP'li vekil Ergün Taşçı ile belediye başkanı Hilmi Güler'in özel kalem müdürü Mehmet Altun birbirine girdi. İkilinin arasında husumet vardı. İkisi yumruklaştı. Hilmi Güler belediye başkanı olabilir ama eski enerji bakanı. Bayağı yumruk yumruğa birbirlerine girmişler. Ya rant kavgası hiçbir şeye benzemez kardeşim. Elden gidiyor, mal batıya kayıyor görüyorsun. Korumak için çırpınıyor herkes ondan sonra. Sözcü böyle ama Sözcü'de dedim ya İsmail Saymaz'ın yazısı önemli bugün. Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'ın 2018 yılının Temmuz'unda intihar etmesiyle sonuçlanan olay. Bununla ilgili bir takım tutanakları yazmış bugün. Nasıl oluyor bu hikaye? O gün gece neler yaşandı diye yazmış. O gün gece işte Silivri Bölge Trafik İstasyonu'nda yol kontrol çalışması yapıldığını, Hızır ve Osman Kaptan kardeşlerin bu çalışmaya takıldığını, daha sonrasında kendisine kimliğinizi görelim diyen polis memuruna vermediğini, birazdan siz aranacaksınız denildiğini, bu kadar net söylüyor adamlar. Polislerin ifadelerinden. Ve en sonunda da İstanbul Emniyet Müdürü ile İçişleri Bakanı arasındaki gerilimin tarafı olan genç emniyet müdürünün, Silivri Emniyet Müdürü Yardımcısının intiharına yol açan olayın, Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'ın intiharına yol açan olayın nasıl gerçekleştiğini yazmış ve diyor ki biz diyor Habertürk Televizyonu'ndaki programdayken ben bunu sordum diyor. Ama Süleyman Soylu bana cevap vermek yerine demagojiye kaçtı. Anlattı, anlattı ve diyor Damokles'in kılıcı gibi bu iş hep tepemde dedi. Ve böyle bir şey olursa sorumluluğunu alırım diye de ekledi diye bitirmiş yazısını. Sorumluluk nasıl alınacak bilmiyorum. Dün Deniz Yücel biliyorsunuz Türkiye'deki Die Welt muhabiri önemli uyuşturucu iddialarına ilişkin olarak Süleyman Soylu'nun Habertürk yayınında gösterdiği belgeyi anlattı ve dedi ki yalan, böyle değil. Burada anlatılan bu değil. Ya biz şaşırmadık çünkü burada ben de size daha önce ispat etmiştim. Hani sevgili Devrim'in, Devrim Gürkan'ın o yolladığı metinle birlikte ya kardeşim burada anlatılan hikaye bu değil. Sen bunun içinden hani işte darbe yazısı çıkartıyorsun falan, böyle bir şey anlatılmıyor hikayesinde olduğu gibi. Deniz Yücel uzun uzun yazdı ve dedi ki burada tam tersine devlet eliyle Hüseyin Baybaş'ın gibi geçmişte uyuşturucuda Türkiye'de bir numara olmuş bir adamın nasıl kullandığını, devletle ilişkisini bitirdiği andan itibaren toplumda nasıl baskılandığını, bir terörist haline getirildiğini anlatıyor diye. Ve orada isimler işte Tansu Çiller var, Mehmet Ağar var. Çatır çatır veriyor isimleri. Ya bunların gizli saklı kalma şansı yok ki. Bunlar görülecek. O yüzden İsmail Saymaz'ın yazısı da önemli. Bir tarihi evrak olarak bir yerde duracak o yazıda. Bir Gün gazetesine bakalım. Bir Gün'ün manşeti konuştukça ülke batıyor. Ekonomi manşeti. Erdoğan'ın canlı yayındaki faiz açıklamasının faturası, dolar tüm zamanların rekorunu kırdı, dış borç arttı, daha fazla yoksullaştık. Dün konuştuğumuz için biz bir gün önce konuştuk bunu. O yüzden bırakalım bunu, girmeyelim. Bakalım. Milyonlar boğar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan, ardı ardına yapılan açıklamalar, onunla ilgili haberler var burada. Marmara'nın ölümü haberi var. Ozan Gündoğdu'nun değerlendirmesiyle Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarının yarısının Marmara'da olduğunu belirtiyor ve diyor ki İstanbul'da kilometrekareye 2976 kişi, 3000 kişi düşüyor. En yakın rakibini 5'e katlıyor. Marmara'nın bu yükü kaldırma şansı yok. Doğru. Sürmanşeti de Haziran'da ölmek zor. Biz Nazım'ı da dün Orhan Kemal'i de Ahmet Arif'i de andığımız için bugün devam edebiliriz. Evrensel'in manşeti sanat yaşasın, yaşasın sanat. Haziran ayında uygulanacak kontrollü normalleşme kararlarında kültür sanat kurumları ve sanatçılar yine görmezden gelindi. Pandemi nedeniyle ekonomik darboğazın içinde yaşam mücadelesi veren sanatçılar iktidarı adil olmaya ve kalıcı çözümler üretmeye çağırıyor. Dün konuştuğumuz için bunu da geçebiliriz. Ekstra bir değerlendirme yok çünkü içinde. 6 Haziran'da liseye geçiş sınavı var biliyorsunuz, LGS. İsmi 850 bin kere değişti bu sınavın ama ne kadar boktan bir sınav olduğu gerçeği değişmedi. Şimdi 6'sında sınava girecek ama eşitsizlik daha da artacak diye hem öğretmenler hem veliler konuşuyor. Çünkü yüz yüze eğitim göremeyen öğrenciler, bir, psikolojileri bozuldu ciddi anlamda. 2, ya herkes eğitime aynı şekilde erişemedi ki. Bozuldu yani, denge zaten bozuktu, daha da bozuldu şimdi. Ve ayın 6'sında, 6 Haziran, bugün kaçı? 3'ü. 3 gün sonra ya. 3 gün sonra bu pazar. Ve bir sınav var. Eşitliksiz falan. Yani boş ver ya, ne olacak? Bir soru, seçim olmama gibi bir ihtimal var mı? Bu yönde Fransız basınında bazı açıklamalar oldu. Seçim olmama derken Celal, hangi seçimden bahsediyorsun? Türkiye'de bir seçim, yani seçimin olmamasından kast anlamadım. Seçimin bu yıl olmaması mı yoksa ya seçim yapılmaması mı? Seçim yapılmaması gibi bir ihtimal yok. Yazıyı ben de okudum eğer söylediğin oysa. Şu an çok keskin bir yazı. Türkiye'de bundan sonra yaşanabilecekleri ilişkin. Yani genel seçim yok, okudum yazıyı. Dün. Yok, dün değil, önceki gün. Orada anlattığı hikaye, bir kere Türkiye muhabiriyle yapılan böyle bir değerlendirme yazısı, çok sert bir yazı. Yazının içinde işte Türkiye'de artık bir daha seçim olmayacağı, seçimin üzerinde bir takım işte gelişmelerin kaydedileceği, iktidarın baskıyla bunları erteleyeceği falan. Ya bunların hepsi hikaye. Neden biliyor musun? Ben böyle yazılara hiç saygı duymuyorum ayrıca. Çünkü eğer bu yazılara itimat edilmiş olsaydı Türkiye'de 31 Mart seçimleri gerçekleşmemiş olacaktı. Yani büyükşehir belediyeleri İstanbul'da, Ankara'da el değiştirmemiş olacaktı. O dönem yaşatılan, yaratılan korkunun destekçileri bunlar. Bence hiç gerek yok böyle bir şeye. Hiç. Bunların üzerinde, estağfurullah, bunların üzerinde durmaya bile gerek yok. Ama doğru. Hani hep söylüyorum ya, izleyicilerden biliyorum, sizlerden biliyorum ben. Yurt dışında yaşayanlar haklı olarak çok daha tedirgin. Yani elin ulaşmıyor, değemiyorsun. Sevdiklerin var. Tedirginsin sürekli. Öyle bir şey yok, rahat olun. Rahat olun. Tam tersine bu korku yaratılıyor. Bakın o gün silahlı güçleriyle birlikte sandıkları basacak, oyları kullandırmayacak denilen herif bugün her pazar video yayınlıyor. Aklınızın bir kenarına yazın bunu. Öyle basit değil. Bu ülkenin askeri de, polisi de, hayatını herkesin böyle tamamen iktidara vakfettiğini falan düşünmeyin. Öyle bir şey yok. Bu sadece bizi demokratik açıdan geriletir. Aman diyeyim. Evrensel böyle eğitime özellikle yer verdiği şu haber bence son derece önemli. İyi bir yerde kullanmış. Çünkü ayın 6'sında o sınav gerçekten eşitliksiz bir ortamda yaşanacak. Yeni Şafak, maket uçak saldırısında FETÖ parmağı. Operasyonlarla hareket edemez hale gelen PKK'lı teröristler 18 Mayıs'ta Diyarbakır, 20 Mayıs'ta ise Batman, Şırnak'ta askeri birliklere maket uçakla saldırdı. O uçakların silahlı hale gelmesinde FETÖ'nün parmağı çıktı. Biz niye duymadık bunu? Oğlum bak, Merdi Kıpti şecaat arz ederken sirkatin söyler der eskileri. Yani Kıpti'nin Sır civarında yaşayan bir halk, onun mert olan diyor. Suçunu söylerken, yani özür dilerken suçunu söyler. Şu anda senin yaptığın şey aynısı. Biz bu haber, içinizde duyan var mı ya? 20'sinde ayın 20 Mayıs'ta Batman ve Şırnak'ta askeri birliklere saldırı haberi duyan var mı içinizde? Ben duymadım. Ayın 18'inde Diyarbakır'da askeri birliğe saldırı haberi duyan var mı içinizde? O zaman soru şu, bu haberleri niye yapmadınız? FETÖ parmağı. Siz tanırsınız kardeşim. Eski ortağınız. Ancak ne dümenlere yeltenirlerse için. Bert abi siz yazmışsınız. Hayır böyle bir şey yok. Ancak ne dümenlere yeltenecekler. 31 Mart'ta İstanbul seçimlerinde hiçbir şey olmasa bile bir şey oldu diyerek kahverengi ıslak çorap tipli herif çıkıp yapmadı mı bunu? Ne oldu sonra? Bırakın arkadaşlar, bırakın bunları, bırakın. Bunun bir önemi yok. Bu sadece korkuyu körükler. Hiç gerek yok. Twitter'da yazıldı. Sevgili Şengül söylüyor Ablemitoğlu. Tam da onu söyleyecektim. Cümle orada kaldı. Ya bu haberler sosyal medya üzerinden yazılıyor. Haberi retweet edene bile vatan haini muamelesi yapılıyor. Yeni Şafak şimdi manşet yapmış. Ya bu da gazeteciliği düşürdüğünüz durum. Gerçekten. Hani devlet geleneğini bitirdiniz, yerin dibine soktunuz. Medyayı bu hale getirdiniz. Hakikaten yerin dibine soktunuz. Onun için diyorum gönül rahatlığıyla iki cihanda yüzünüz gülmesin ya. Vallahi. Yaptığınız kötülüğün haddi hesabı yok çünkü. Akşamın manşeti ABD'nin, HDP'nin YPG'si bu. PKK'nın Suriye kolu YPG çocuklarını örgüte vermek istemeyen halka ateş açtı. Ölü sayısı 8'e çıktı. Münbiç'te halk 1990-2003 arasında doğan çocuklarının PKK-YPG tarafından zorla silah altına alınmasını önlemek için sokaklara döküldü. Örgüt kırsala da yayılan eylemleri ateş açtı. Eylemlerle ateş açtı. 8 sivil öldü, 27'si yaralandı. Van'da aynı şekilde bir halkın üzerine ateş açma haberi. Mesela biz bunu sosyal medyada gördük. Haber gören oldu mu? Yok. Ya böyle iş yapılmaz kardeşim. Çünkü sen yapılan haberi vatan yahut silistre diye değerlendiriyorsun. Cık, habercilik o ya. Gazetecilik. Hep söylüyorum ya, kutsal bir iş falan da değil. Ciddi söylüyorum değil. Hiç alakası yok. Kutsal bir iş değil bu. Sıradan. Diyorum ya, Sodexo verilen bir iş nasıl kutsal olur kardeşim? Ayın başında maaş aldığım bir iş. Böyle saçmalık olur mu? Ya da benim yaptığım. Bana kimse maaş ödemiyor ama YouTube'da yayınlara reklam alıyoruz. Aman böyle kutsal iş olur mu? Bu haber. Ama sen o haberi yok ediyorsun. Ama bak hangi haberi yapıyorsun. Çankaya'da 09.05 detayı. Çankaya'daki TRT yayınında Erdoğan'ın arkasındaki saat dikkat çekti. Saatin Atatürk'ün hatırası için 9.05 geçe durdurulduğu öğrenildi. Dikkat mi çekti? Lan gerizekalılar, dikkatinizi çekmediği için size bir tur daha duyuruldu. Çünkü yapıyor adam, orada bir şekil yapmış kendince. Fakat o kadar tahtasınız ki hiçbiriniz anlamamışsınız. Yalakalık yapmaktan neyin ne olduğunu düşünecek haliniz yok. En son sizi dürtüyorlar. Ha, bıngıl, bak böyle bir şey yaptık, şunu gör bari diye. Oğlum bu yayın 2 gün oldu lan. Düdük. 48 saattir görmediğin için iletişim başkanlığı seni bayağı şemsiyeyle kuş dürtükleyen biri vardı ya. Onun gibi alttan dürtüklüyor seni. Kafan hiç çalışmadığı için. O kadar diyor şekil yaptık, bari şunu gör geri zekalı diyor. Dikkat çekti. Hadi ya, kimin? İki, kim yer bu numarayı? Numara kardeşim bu. Ya iki ay yaşın kurduğu ülke diye konuşulmadı mı bu ülkede? Bu kadar önem veriyorsa Sayın Erdoğan, Ayasofya Camii'nde o dinlediği vaaz sırasında konuşan çapsızla ilgili iki cümle söyleseydi ya bu yayında. 9:05 geçe detayı vereceğini. Oradaki tüp gazlardan biri sorsaydı, kendisi de cevap verseydi. Niye olmuyor böyle şeyler? Ya hayatınız mancınık. O kadar çok yalan söylüyorsunuz ki yemin ediyorum. Artık kendiniz de karıştırıyorsunuz. Herkesi ayrı üfürünce kafa gidiyor tabii. Ama harbiden komedi bu. Detay dikkat çekti. Sen salak olduğun için, detay dikkatini çekmediği için şemsiyeyle dürttüler seni 48 saat sonra. Ha işte adam boşa demiyor ya. Bunların akılları gitti, bana kalanlar bunlar diye. Yani normalde bunu kurutacağım bayağı yüklükte falan, kışlık odun. Bu en fazla olan, bu eldeki malzeme bu. Gitmiyor daha fazla. Bu kadar. Dünyanın en güzel gazetesinde bugün en baba tedavi diye bir haber var. Çok güzel bir insan haberi var. Tamirci Serdar Duran kızı için haftada 3 gün kepenk indirdi, hastaneye götürüp tedavi ettirdi. İyileşince de baba kız böyle mutluluk pozu verdi. Ya Merve küçükken lösemiye yakalanmış ve Alanya'da yaşıyorlar babasıyla birlikte. Babasının tamirhanesi var. Haberin içeriği böyle. Çok, hakikaten çok güzel, sıcacık bir haber. 40 yaşında bir adam Serdar Duran. 3 gün tamirhaneyi kapatıyor. Ekmek teknesi ama yapacak başka bir şey yok. Hani canının canı sorun olan. Kapatıyor tamirhaneyi. 3 gün boyunca Antalya'ya gidiyor. Ve kızının saçları dökülmeye başlıyor. Kemoterapi gördüğü için. O da kısıtıyor saçları. Beraber baba kız çok güzel bir fotoğraf veriyorlar. Kafa kafaya verip tedavi sürecinde. Ve işte Merve 14 yaşında lösemi yeniyor. Lösemi tedavi edilebilen bir hastalık. Lösev bunun için çalışıyor. Desteğiniz o yüzden önemli burada. Saçları uzamış halde ilk fotoğrafında yine saçları uzayan babasıyla çektiriyor. Çok güzel bir fotoğraf. Gerçekten çok güzel bir insan haberi. Diyor ki o benim kahramanım. Onun sayesinde iyileştim. Acayip güzel bir pırıl pırıl şu kadar pisliğin bokun içinde. Gerçekten güzel bir haber. Aferin lan 40 yılın başında. Gerçi bunlar yapmamıştır. Bunun kafası çalışmaz buraya. Biri aklı çalışan. Yeni stajyer mi geldi lan gazeteye? Yani normal çünkü bu. Bunu gazetecilikten anlayan herkes yapar. Devam edelim, devam edelim, devam edelim. Neyi okuyacağız? Koltuk kavgası. İş adamı Dikran Masis'in kızı Aleksandra ile damadı Şafak Susamcıoğlu bebek koltuğu yüzünden kapıştı. Sabah ben bunu gördüm. Dedim, lan bebek koltuğundan niye kapıştılar acaba? Boşanma aşamasındaki Susamcıoğlu geçici velayeti annede bulunan oğlu L'yi almaya gittiğinde tepkiyle karşılaştı. Arabaya çocuk koltuğu alman lazım yoksa oğlumu vermem. Dediğimi yapmadığın sürece çocuğu alamazsın. Çok doğru söylemiş. Çok doğru söylemiş. O arabaya çocuk koltuğunu koyacaksın kardeşim, çocuğu götürüyorsan. Bu kadar basit. Bunun magazin boyutu falan yok. Bunu herkes söylüyordu. Kadın yerden göğe kadar haklı. O çocuğu öyle koyamazsın kardeşim. Karpuz taşımıyorsun. Karpuz bey. Çok pahalı çünkü. %305 zamlanıyormuş ya. Tarladan satışa çıkana kadar. Karpuz bey. Buradan başka okunacak bir şey var mı? İşte mi kafa yandı benim de. Yani takvimi buldum. Okunacak haberlisini arıyorum şu anda. Of. Hocam, canım, 2 ay önce evlendim. 1.92 santim boyunda ve 141 kiloyum. Maşallah. Maşallah, çok güzel. Arkadaşlarım boğa gibisin diyor. Senin arkadaşların. Ama çocuğumuz olmuyor. Doktor da eşime sağlamsın demiş. Sorun bende mi? Eşinizle konuşmayı denediniz mi? Fark ettiyseniz şöyle bir gerizekalılık var ortamda. Siz arkadaşlarınızla konuşup coşuyorsunuz. Eşiniz doktorla konuşuyor, sorun olmadığını görüyor ama sizle alakası yok. Yani sizin birlikteliğinize ilişkin tek cümle yazmamışsınız. Nasıl oluyor bu? Bence bir konuşun. Bir eşiniz olduğundan emin misiniz ya? Yani evde gördüğünüz kişi gerçekten eşiniz mi? Bence konuşun, bir sorun. Hayırdır ablacığım, sen ne arıyorsun diye mesela bir. Çünkü o kadar yabancı görünüyorsunuz buradan bakınca. Ama 1.92 santim boyunda ve 141 kilo olduğunuzu anlatıyorsunuz. Boğa gibiyim. Arkadaşlarım diyor. Nereden biliyor arkadaşlarınız? Hani arkadaşlarla daha önce bu boğanın testi aşamasında beden senin, karar senin, ben yargılamam, ben saygı duyarım. Da yani öbürünü çocuk boyutunu şey yapınca, zorlayınca hocam cevap veriyor. Dikkat! Acele etmen için bir sebebiniz yoksa 2 aylık evlilikte, hocam Türkçenize gerçekten sizin, ben acele etmen için bir sebebiniz. Acele etmen, yani tekil kullanıyorsun, sebebiniz eşiyle birlikte. Çok acayip bir Türkçe kullanım. Bak hayatımı 1983'ten beri Türkçe konuşarak kazanıyorum. Ben böyle bir rezalet görmedim. Ciddi söylüyorum. Bildiğini unutur insan. Yemin ediyorum Türkçen yamulur. 2 aylık evlilikte çocuğunuzun olmaması hemen tıbbi sorun olarak düşünülemez. Güzel, bu bilgiyi paylaştınız, iyi olmuş. Ama yine de bunu anlamak için doktora gidip tahlil yaptırmalısın. Herkes sağlıklı da olsa gebelik gerçekleşmeyebilir. Ayrıca zaten kilolusun. Lan adam övünüyor 1.92 boyum diye, yapma ya. Boğa gibiyim falan, gaza gelmiş. Şişmanlık sperm sayısını ve kalitesini etkileyebilir. Zayıflamak zayıf karakterli olmaktan iyidir. Böyle espri de arada şey yapıyor. Çok acayip bir adam. Bomba ya hoca. İç hastalıkları uzmanına ve üroloji uzmanına muayene olabilirsin. Ama Allah karakter zafiyeti vermesin diyor. Hocam eşim 3 hafta önce doğum yaptı, ancak kanama gibi akıntısı var. İlişkiye girmemizin sakıncası olur mu? Aha bak, seninkilerden. Bir nefes alsın nefes. Bir bırak nefes alsın. Vallahi kadın bir anneliği yaşasın. Allah aşkına 3 hafta diyorsun. Bir dur. Dur sakin. Sakin. Ayıptır ya. 3 hafta diyor ya. O kadının gözü açılmamıştır daha. Bir dur. Lohusalık kanamaları olabilir. Bu kanamalar doğum sonrası 6-8 hafta kadar devam edebilir. Bu sürede vajinal ilaçların kullanımı ve cinsel ilişkiden kaçınmak gerekir. Sana diyor, sır. Ancak kanamanın aşırı olması ya da kokulu bir akıntı enfeksiyona işaret edebileceği için mutlaka doktora gidin. Önce muayene, kontrol, tanı, sonra tedavi. Sonra da siz bilirsiniz. Köfte espriyi de çakıyor burada. Vay vay vay. Lan çok büyük adam, yemin ediyorum çok büyük ya. Çok çok büyük adam. Vallahi billahi. Espriyi de gömmüş araya. Hocam arkadaşlarım Hollanda'dan özel bir peynir getirmiş, küflü gibi. Açalım mı şarabı? Hollanda'dan geldiyse. Biraz yedim, sabaha kadar başım ağrıdı. Eşim peynirdendir diyor, doğru mu? Eşiniz yalancı. Yok, peynirle alakalı değil. Bence yalancı. Yani soruyorsun ya yekten. Eşim peynirdendir diyor, doğru mu? Bence yalan söylüyor. Cevap: ağrıtabilir. Ne? Ağrıtabilir. Bu yani. Evet. Tiramin dediğimiz madde peynirde bulunur. Tiramin solunumu artırır. Tükürük ve salya oluşumuna yol açar. Kan şekerini yükseltir. Kalp atışını hızlandırır. Damar daralmasına ve migrene neden olur. Sinir sisteminden noradrenalin salgılatır. Allah belasını versin bu tiraminin diyor. Peynir, bak bir parça peynirden geldiğimize. Yediğiniz peynirdeki tiramin miktarı fazlaysa bu başınızı ağrıtmış olabilir. Uykusuzluk, stres, fazla kafeinli gıda tüketimi de baş ağrısı yapmış olabilir. Ama şunu demiyor. Peynir. Eşinle konuştun, yaptığın peynir geyiğini bana soruyorsun. Demez. Demez ekmek teknesi hocam, öyle bakıyor. Şu anda dakika ve skor vererek yayını bitirelim. 8.63 yeşil olan, öbürü de 10.53. Hala direniyorlar aynı yerde. Altın, borsa, döviz, hepsine baktığınız zaman kimi yeşil kimi kırmızı, Çin pavyonu gibi. Resmen cangır cangır yanıyor ortalık. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Yarın Edebiyat Günü. Yarın Aziz Nesin konuşacağız. Ama Aziz Nesin'i sadece tek bir kitaptan, Zübük'ten konuşmayacağız. Ben size Zübük'ün kim olduğunu anlatacağım. Üstelik bunu resmi tutanaklarla anlatacağım. Azmettim, dün gece uğraştım ve buldum. Sadece Zübük'ü konuşmayacağız. Aziz Nesin'in bir ülkede yaşaması neden önemlidir, bunu konuşacağız. İnat nedir, direnç nedir? Aydın inadı ve direnci, aydın dürüstlüğü nelere mal olur? Bütün bunları konuşacağız. Çocukları sevmek nasıl bir şey, bunu konuşacağız. Yarın size masal okuyacağım dedim ya, vallahi masal okuyacağım. Ciddi söylüyorum, kafamda bir şey var, onu becerirsem hele efsane bir şey olacak. O masalı da çocuklarınıza dinletebilirsiniz. Ben çok okurdum olma. Hatta en sevdiğim masaldı bu. Bir süre sonra okuma sen anlat demeye başlamıştı. Çünkü biz çeşitlendirmiştik onu. Kısa bir masal aslında. Ama yarın Aziz Nesin konuşacağız. Edebiyatla biraz ruhumuzu sağaltacağız. Biraz incelteceğiz. Ve okuyarak mutlu olacağız. Kendimize, umarım ülke gündemi de müsaade eder buna. Okuyarak kendimize o kısacık, küçücük şeyi yapacağız. Koruganı yapacağız. Onun içinde biraz nefesleneceğiz. Bu saçmalıklar, bu pisliklerin içinden biraz çıkacağız. Uygunsanız sabah saat 9'da bunun için bekliyorum hepinizi. Ve bu yayın sürsün, benim de katkım olsun, ama ben nasıl katkı vereceğimi bilmiyorum diyenlerdenseniz eğer, şöyle bir şey yapabilirsiniz onun içinde. Ünsalunlu.com.tr'de açtığınızda göreceksiniz. Abone ol diye bir düğme var. O internet sitesinin abonelik değil, YouTube aboneliği için. İsterseniz oradan, isterseniz YouTube'da Ünsal Ünlü arayarak abone olabilirsiniz kanala. Bu neden önemli? Şundan önemli. Dün bu izleyici yazmış ama kafa nasıl karışık yazmış. İbrahim Bey burada mısınız? Öyle karışık yazmış ki. Diyorsunuz ki abonelik bedava, halbuki abonelik paralı. Değil efendim. Değil, çok karışmış kafanız. Abonelik bedava. Şu katıl düğmesinin en düşük seviyesini en azından kullanmak gerekiyor. Yorum yapmak için YouTube'da. Gerekçesini daha önce anlattım. Bir kez daha anlatayım. Oraya troll ancak bu şekilde gelmeyebiliyor. Çünkü 5 liralık ödeme yapabilmek için bile olsa ya banka hesap numaranızı ya kredi kartınızı paylaşmanız gerekiyor. Yani gerçek bir kişi olduğunuzu ispatlamanız gerekiyor. O yüzden gelemiyorlar oraya. Ve o öyle kalacak. İki, demiş ki yani çok ciddi bir şey var, kusura bakmayın ama yani yaptığınızla söylediğiniz tutmuyor birbirinizi. Spotify'ın hırsız olduğunu söylüyorsunuz, yayınları paylaşıyorsunuz. Spotify değil efendim, o Periscope. Ve hep söylüyorum, Periscope hırsızın dibi. Hepimizin, içinde benim de olduğum yayıncıların parasını çaldı. Üstelik para bana ait değil, bana gelmemişti çünkü. Sizin paranızda. Kafalar karışık, en azından onu netleyelim diye söylüyorum. YouTube abone olmak bu anlamda önem taşıyor. Parasız. Abone olduktan sonra şu yukarı doğru baş parmak işareti, onu tıklamak çok önemli. YouTube'un başkalarıyla da bu yayını paylaşması için son derece önemli. Ünsal@ünsalunlu.com adresine bir mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatmanın bir anlatan bir maille yanıt vereceğim. Ama şu hiç değişmiyor. Burada verebileceğiniz en büyük katkı burada olmak. Birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz diye boşuna söylemiyoruz. Yarın sabah saat 9'da edebiyat konuşmak üzere. Ölmezse akılırsan ben buradayım. Gelin hem hayatımızı edebiyat üzerinden konuşalım, hem de biraz Aziz Nesin üzerinden aydın olmaya devam edelim. Daha önce Sabahattin Ali'de konuştuğumuz, Rıfat Ilgaz Usta'da konuştuğumuz gibi. Onların üçünün neden bir arada birbirlerine bu kadar yakın olduklarını da daha net anlayacaksınız bu sayede. Yarın sabah saat 9'da görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.